İslam'dan Hayata Ölçüler. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bugün günahı konuşacağız hocamla. Günah bir Müslümanın kültüründe, hayatında bildiği bir alan hocam. Yani günah kavramı tanıdığımız bir kavram.
Ne yazık.
Genelde bir kaçınma duygusu yaşadığımız bir kavram. Yani onunla ilişkimizin olmasını istemeyiz genelde. Ama zaman zaman da onunla temasımız olur. O alanın içine gireriz. Biraz konuşalım, tahlil edelim. Yani İslam ve günah ne? Müslüman ve günah ne? Onunla ilişkimiz nasıl olmalı? Konusu üzerinde duralım, değerlendirelim. Ve isterseniz günah nedir'den başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Günah yabancımız değil bir defa.
Evet.
Yabancımız değil.
Keşke olsaydı. Demek lazım.
Keşke yabancımız olsaydı.
Evet.
Diyemeyiz. Çünkü günah üzerinden kulluk becerebilip beceremeyeceğimiz görülsün diye buradayız biz.
Evet.
Keşke ölüm olmasaydı denebilir belki ama keşke günah olmasaydı diyemeyiz.
Evet.
Öbür türlü ben yokum demektir.
Evet, insan varsa diyorsunuz.
İnsanın varlık nedeni
günahla ilişki var veya yok.
Yani, belki biraz sonra iç ayrıntısına gireriz. Günah benim varlık nedenim. Onun günahın varlığı da benim varlık nedenim, evet, gibi. Bir ikincisi, tarihimiz açısından da keşke diyemeyecek kadar iç içeyiz. Babamızla bağı var günah. Yani babam, evet, babamızla
şöyle, Hazreti Adem'le Adem, oradan başlamış.
Yani Adem babamızla, evet, başladı. Yer olarak bulunduğumuz bu dünyada bulunuş nedenimiz zaten bir günahtan dolayı sürgün yemiş babamızın, evet, buraya gelme nedeni.
Evet.
O zaman günahı sözcük olarak ne anlatıyor diye bir girersek bu anlaşma daha kolay olur. Günah arıza demek. Arıza. Bir insanın
neyin arızası?
Rabbine karşı işletme arızası yapmasına günah denir. Çünkü insan olarak, AB isimli insan olarak, Rabbim beni hayatı işletmem için buraya gönderdi.
Evet.
İşletme için de kurallar koydu.
Evet.
Şu, şu, şu dikkat edeceksin buyurdu. Bir Müslüman, ben bu kurallara uyabilirim, işletmemi düzgün yapabilirim der ve işletme yapar.
Evet.
Hayatı işletir. Müslüman olmayan ise ben böyle kurallarla işletemem dediği, hı hı, için Müslüman olmayanın günahı filan olmaz. Günah Müslüman da olur.
Evet. Onun günahı?
Günahı yok çünkü işletmeyi kabul etmiyor. Yani varlığı yok. Adı yok. Dosyalarda ismi yok.
Yani buradan günahsız mıdır diye anlamamız
zavallı
lazım.
Zavallı masum manasında değil.
Onu anlamak.
Ama Kur'an-ı Kerim,
evet,
وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, günahlarından sorulmayacak kafirler buyuruyor.
Ama
ne günahını soracaksın ki zaten cehennemli.
Evet, evet.
Yani
baştan silinmiş.
Günah işletme hatasıdır. Evet. Bu adamın işletme defteri yok. Üzerinden envanter takip edilecek, bir muhasebe yapılacak bir şeyi yok adamın.
Şimdi bir kavram var hocam. Kayıt dışı diye.
Adamın kendi kayıt dışı.
Kendisi kayıt dışı.
Kafirin kendi kayıt dışı.
Evet.
Kayıt dışı olduğu için bir de bir lira kaçırdı mı kaçırmadı mı diye bir şey yok ki. Takip edecek bir şey yok adamın.
Evet.
Günah Müslümanın hayatında işletme hatalarıdır.
Evet.
Hayatı işletirkenki hatalarıdır. Mesela Bugünkü takvim itibariyle konuşalım. 07.10'a kadar İstanbul hesabıyla bir sabah namazı işletiyor olması lazım Müslümanın.
Evet.
07.11'de sabah namazını kılmadıysa namaz isimli bir işletme hatası yaptı demektir.
Evet.
Bunun adı günahtır.
Evet.
Çünkü neden? Dosyada kılınmıştır diye bir işaret konmalıydı. Evet. Melekler tarafından. Bu bir eksikliktir, işletme hatasıdır. Yahut da misal anneni gördüğün her yerde, babanı gördüğün her yerde evlat olduğunu hatırlayacaksın diyor Allah Teala. Üstelik de Kur'an buyuruyor ki bir de yaşlı, sinir deposu bir baban, fıçı gibi, barut fıçısı gibi onun önünde daha çok hatırlayacaksın diyor, değil mi Kur'an-ı
evet,
Kerim?
Evet.
Özellikle yaşlılık hallerinde uf yapmayın diyor. Yani barut fıçısı üf babanın önünde,
demeyin, evet.
Barut fıçısının önünde bile sen itfaiyeci gibi bekleyeceksin. Onun evet. Barutluğunu söndüreceksin
söndürmek
diyor.
Için, evet.
Baba 85 yaşında, barut fıçısı evlat önünde, baba be yeter diyor, işletme hatası.
Evet.
O anda Allah onun babanın önünde nasıl duracağını görmeyi murad etmişti. Bu imtihanı kaybetmiştir.
Evet.
Yani günah Müslümanın hayatı işletirken, kulluk fonksiyonunu icra ederken yaptığı hatalardır. İşletme hatalarıdır. Burada işletme hatası diye bir deyim kullandım. Bunu açmam gerekiyor müsaade ederseniz. Şimdi işletme hatası ne demek? Yani elde olmayan bir nedenle yapmak demek. Bunun nefis azması deriz, şeytan aldattı deriz, becerememek deriz, bir an dalgınlık deriz, işletme hatası.
Hata bu. Diyorsunuz zaten
hata.
Yani
adı
kasıt.
Adı üstünde hata.
Evet.
Ama bu işletme kuralını baştan yok saymak hata değildir.
Hı hı.
O baş kaldırıdır.
Evet.
Yani sabah namazına kalkamamak bir işletme hatasıdır.
Evet.
Şu sebeple, bu sebeple işletme hatasıdır. Ne namazı kardeş, ne ben kalkmasam da olur. Bu namazı niye ben kılayım dediğin zaman bu bir işletme hatası değil. Mal sahibini yok sayma hatası.
Evet.
Bu. Dolayısıyla evet. Bu yüzden diyoruz ki müminin hatası olur.
Evet.
Mümine sorulur
yani o tarz
diye.
Bir söylem de insanı mümin çerçevesi dışına
o
çıkarıyor.
O zaman onun adı kafir olur,
evet.
Müşrik olur, dinsiz olur.
Evet.
Ne denirse artık evet. Adına. Yani Hristiyan olur, Yahudi olur bir şey değişmiyor ondan evet. Sonrası. Mümin işletme kurallarını kabul etmiş.
Evet.
Yani mümin olmanın ayrıntılarını kabul etmiş. Bunlara sadık kalacağına dair taahhüt vermiş. Fakat bu taahhüdüne, bu sözüne yer yer itirazlar
evet.
Anlamında olmayan ya da isyan anlamında olmayan işletirken yanlış yapma
evet.
Anlamında olan hatalar olur. Bu hatalara günah diyoruz.
Evet.
Günahları biraz sonra belki ayrıntısına gireceğiz. Yani günahlar da boy boy deyim yerindeyse.
Evet.
Çünkü bir işletme hatasında kol kopmuş işçinin bir hata bu. Bir de işte başını filan yere vurmuş, yara bile almamış. O da
evet.
Bir hata yani.
Evet.
İşletme hatasının da hacimleri var. Her birinin tabii farklı farklı konumu var. Ama biz önce şöyle bir ayrıntıya girelim. Şimdi bizim biz önümüzde bir kağıtla konuşuyoruz. Şimdi benim boş kağıt var önümde. Dinleyicilerimizin de önünde bir kağıt, boş bir A4 kağıt olduğunu kabul edelim. Bir yere Allah yazalım. Şimdi ben yazdım Allah. Aşağıdan ondan şöyle aşağılarda bir yere aynı hizada kulu yazalım.
Evet.
Şimdi Allah kuluna talimatlar veriyor.
Evet.
Namaz kıl diyor, şunu yap diyor. Babanın önünde böyle dur, annenin önünde böyle dur. Çocuğuna merhamet göster. Neyse yani İslam neyse, kulluk neyse.
Evet, hududullah.
Yani Allah'ın çizgileri diyelim,
evet,
hududullah
çizgi,
diyelim.
Evet.
Şimdi kıyamet olduğunda kıyamet neyin üstünden kopacak? Bu Allah ile kulu arasındaki ilişkilerde kopacak. Yani Allah'tan kula 3500 talimat gelmiş.
Evet.
40 yıllık hayatı boyunca diyelim.
Evet.
Kul 3500 talimatı işletme açısından 3200'de bırakmış.
Hmm.
300'e yakın işletmede hata var. Yani
evet,
envanter incelendiğinde, hı-hı, 300'ünün karşılığında artı işaret yok.
Evet.
Bu kul ne demek? İşte %60 itibariyle başarılı bir kul demek.
Evet.
Ama başka bir kul, Allah ile kul, burada bir tablo daha çiziyoruz. 3000 talimat gelmiş. Allah ile kulu arasında 35 sene yaşamış mesela. Kul bunlardan 200 tanesini yapmış.
Evet.
%90 itibariyle eksi işareti var demektir.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in bize ısrarla vurguladığı "Femme men sekulet mevazinuhu." Kimin terazisi ağır gelirse, kurtulanı bahsederken kimin terazisi ağır gelirse, buradaki terazi işte bu artılardır.
Evet.
Kim bu işletmede eksisi az, artısı azsa. Biz resmen bir bakkalın ya da işte bir dükkan işleten birinin her akşam Z hesabı diye bir şey topluyorlar ya.
Evet.
Toplamı alıp artısını eksisini topladığı gibi her yattığımızda biz bu hesabı topluyoruz aslında.
Evet.
Günahlarımız, eksilerimiz bizim.
Ya da toplanıyor. Bu da biz farkındayız veya değiliz. Evet.
Bir alışkanlıktan dolayı bir şey olmuyor gibi zannediyoruz, evet, ama evet, toplayan topluyor.
Topluyor. Evet.
Sağımızda solumuzdakiler topluyor.
Evet, evet.
Sağdaki melek ben 100 topladım diyor. Soldaki de 115 topladım diyor.
Evet.
15 eksimiz var o zaman.
Evet.
Gibi
evet,
kabul ediyoruz. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. İnsanı ikiye ayırdık bir defa. Dedik ki ben işletme defteri tutmayacağım diyen, hesap dışı kalan biri var. Tamam, ben işletme defteri tutmayı kabul ediyorum diyen biri var. Ben defter tutmayı kabul ediyorum diyenin artı eksi hesabını yapacağız şimdi.
Evet.
İşletme defteri tutmayan da bir sorun yok zaten. O Sırat Köprüsü'ne kadar gelecek, oradan gidecek gideceği yere.
Evet.
Maazallah. Fakat mümin...
Yani hata, Allah öyle olmaktan korusun.
Maazallah.
Evet, dediniz.
Allah,
evet.
Allah muhafaza buyursun.
Evet.
Yani bunun hocam böyle cehenneme girecek filan diyoruz da o kadar da kolay telaffuz bile yani edilemeyecek.
Aslında belki şey ona yani da biraz durmak lazım hocam. Şimdi sanki onun hesabı çabuk bitti gibi
yani, anlaşıldı. Kurtuldu adam gibi.
Gibi anlaşılıyor.
Öldü yani, kurtuldu diyoruz ya. Öldü evet, kurtuldu. Öldü de kurtulduğu şüpheli.
Evet,
öldü doğru da.
Ya leyteni
Küntü
türaba diyecek diyor.
Cehenneme girince demeyecek mi?
Evet, evet.
Öncesine. Mahşerden önceki o evet, büyük korkunç manzarada söyleyecek toprak
evet,
olsaydım diye.
Evet. Ve yekulül kafiru.
Ya leyteni küntü toprak olsaydım diyecek daha cehenneme girmeden. Evet. Cehenneme girince zaten bunu söylemeye de fırsat yok.
Evet.
Bağırmaya evet, bile. Evet. Susun, terbiyesizlik yapmayın diye ikaz gelecek.
Onun için yani işletme defterini silmeden önce... 1000 kere düşünmek lazım.
Yani deftersizlik suç bir defa. Kayıt dışılık suç yani.
Kayıt dışılık
yani, kayıt dışı suç, kalmaması evet, lazım.
Çok
bu sebeple
güzel,
kafire acımak gerekir.
Evet, evet.
Gavur oğlu gavur derken bile cız etmeli müminin içi.
Evet.
Çünkü ateş torbası demek o. Maazallah.
Evet. Evet.
Ateş torbası demek. Torbası, evet. Yani çok böyle falanca kafir geberdi kurtulduk diyoruz ama bir insan yani yolda düşüyor, İşte ayağına çivi batıyor, kırılıyor da ona bile acıyor numarası yapıyoruz da.
Evet.
Ebedi cehennemde kalacak birine nasıl acımazsın?
Yeah.
Asas acınacak kafirdir.
Evet, evet, evet.
Asas acınacak herif zalim heriftir.
Evet.
Çünkü öbürü mazlum öldü, kurtuldu, inşallah cennete girdi, merhamet görecek. Yeah. Ama bu zalim hesap vermeye gidiyor.
Evet.
Ve haberi yok zavallının.
Yeah. Evet.
Kafir, zalim, acınacak insandır.
Evet.
Yani acıyıp sadaka verme manasında değil. Akıbeti evet, açısından.
Yani hem insan olarak yaratılmış hem de
hem cinsimiz çünkü.
Evet.
Hem
kayıt dışılığa yönelmiş.
Kayıt
yani
dışılığa,
olmaz evet, öyle bir şey. Evet.
Şimdi mümin insan işletme defterim var. Ben kabul ediyorum. Evet, artı toplamayı istiyorum. Akşam karla kapatayım. Yatak odasına yatmaya gittiğimde defterlerimde bir sıkıntı olmasın diyor mümin insan. Tamam. Peki bu arızalar, hatalar, işletme hataları yani günahlar ne oluyor peki? Bir, kanun bir. Bir kere hiçbir hata büyük veya küçük bir kereydi yarım kereydi diye demeden zayi olmuyor.
Yazılıyor.
Kesin kaydediliyor.
Evet.
Bu birinci kanun. Yani polisten, vergi memurundan, devletten kaçırabilir insan. Ne evet. kadar büyük devlet olursa olsun.
Evet.
Yani diyorlar ya işte Amerika'da maliye çok iyi kontrol ediyor da işte Türkiye'deki gibi kayıt dışı yok filan. Ne alakası var? Asas kayıt dışılık orada vardır. Her şey kayıt altında olsa Amerika'da terör mü olur, zulüm mü olur?
Evet.
Yani büyüdükçe gırtlak kanser oranı da büyür.
Hocam her yerde bu tür şeyler gündeme geliyor bir şekilde. Politikacılarla, şunlarla, bunlarla.
Ama devlet büyüktür, gizliyor bunu, çabuk evet. yakalıyor, ayrı bir konu. Ama kulun Allah'a karşı hiçbir hatasında kaybettik, gizledik, sümen altı yok.
Evet.
Sümen altı yok. Bir. Birinci kanun bu.
Evet.
Bunu günah nedir'e girmeden önce bunu konuşmamız gerekiyor. Yani kayıt dışı kalacak bir günah yok. Gözden kaçırılacak, sümenin altına gizlenecek bir günah olamaz. İki, hiçbir işletme hatası, hacmi, boyutu ne olursa olsun, ne olursa olsun, bu çok önemli bir nokta. Bunun altını filan her yerini çizmek lazım. Hiçbir hatası müminin Allah'ın onu kulluğundan atmasıyla sonuçlanmaz.
Evet.
Yeter ki o, ben kulum, işletme defteri tutacağım desin.
Evet.
Yani ben defter mefter tutmam, bana ne dininizden dediği an zaten sorun evet. bitiyor. Öyle bir hesap yok.
Bir kulluk ahdi olduğu
ben
sürece.
Ben müminim, evet. Rabbimsin sen.
Evet.
Dediği sürece iç, alkol, zina, kumar, hatta cinayet, cana kıymak, adı ne olursa olsun, hiçbir hata Allah'ın defterinden silinmek değildir.
Evet.
Burada Erhamur Rahimin Allah'ı konuşuyoruz.
Evet.
Yani Allah'ın en büyük rahmeti, hacmi ne olursa olsun hatanın, sildim seni defterden demeyişidir.
Evet.
Bu bir vaattir Allah'tan.
Evet.
Kim bir günah işler de sonra Rabbim var diye hatırlarsa, o gafur ve rahim olan Rabbini bulacak diyor Kur'an. Bundan büyük müjde evet, olmaz yani.
Evet.
Yani peygamber öldürmeye teşebbüs etmiş, insanlara rahmetini açtı.
Değil
ki
mi?
Bir peygamber öldürecek yerde 1 milyon insan öldür.
Evet.
Denebilir
evet.
mesela. Buna rağmen Halid bin Velid becerebilseydi Uhud'da Efendimiz'i öldürecekti.
Tabii tabii. Yani.
Gelip Efendimiz'in kapısında diz çöktüğünde sanki 40 yıllık dost muamelesi gördü.
Evet.
Halbuki sadece ve sadece 5 sene önce öldürmek istediği peygamberin kapısına gitti.
Evet.
Bundan büyük bir şey olur mu ya?
Ya evet.
Amr ibn-i As da aynı dosyayla aranıyordu.
Evet.
Büyük bir dosyadan aranıyordu. Yani peygamberi öldürmeye defalarca teşebbüs etmek. Bir kere de değil.
Evet.
Defalarca örgüt kurmak, çete kurmak, adına ne dersek diyelim. Bütün bunlardan aranıyordu Amr ibn-i As.
Evet.
Efendimizin önüne gitti. Beni tanıdın mı'dan sonra tanındı tabii. Sesinden
tabii,
belli.
Evet.
Çünkü çete başı adam. Ben iman edersem ne olacak diye sordu. Cennetlik mümin olacaksın dedi
evet,
Efendimiz.
Evet.
Ama şartım var dedi.
Evet.
Ne şartı Amr? Ne biçim Müslümanlık bu deyince Efendimiz. Ya ben öyle herkes gibi bir adam değilim. Baş belası bir adamım. Beni de affedecek mi Allah dedi yani. Kendi bile affolacağına inanmıyor.
Evet, evet.
Yani Allah'ın ona rahmeti onun kendine acımasından fazla.
Evet, çok.
Efendimiz ne buyurdu? Amr sen ne diyorsun ya? İslam önceki her şeyi siler buyurdu.
Siler, evet.
Şimdi, dolayısıyla biz buradan ikinci kuralı çıkarıyoruz.
Evet.
Nedir ikinci kuralımız? Allah ben senin kulunum ya Rabbi diyen hiç kimseyi gözünden düşürmüyor, silmiyor,
silmiyor
atmıyor.
Evet.
Ama çok adam öldürdü. Kaç kişi öldürdü? 10. Kaç kişi? 100. 100 kişiyi öldüren adam bir de meleklerin töreniyle gitti cennete. Bundan daha büyük örnek olmaz herhalde. Hadis-i şerif çok açık. Yani Kur'an-ı Kerim'in şirk hariç. Şirk nedir? Yani sen Allah'sın ama bir tane de Allah burada var. Bir tane de Rabbim bu var. Diyen akılsızın halidir.
Evet.
Şirk. Şirk hariç Allah-u Teala'nın affetmediği, ben seni bir daha kabul etmiyorum dediği hiçbir suç yoktur. Kaldı ki dönebilirse insan şirki de affediyor Allah. Yani
evet.
şirkle günahlar arasındaki fark, şirkten dönerse sahibi Allah gel diyor. Öbürlerini becerip dönemese bile ihtimal var Allah'ın affetmekle ilgili. Anne duası almıştır.
Evet.
Veyahut da işte filan zamanda bir sadaka vermiştir. Filan namazda gözyaşı akıtmıştır. Filan gece ben insan mıyım, niye böyle yaptım diye ağlamış, beni affet ya Rabbi demiştir. Hacca gitmiştir. Bir sebeple yine Allah Teala affediyor. Birinci kuralda dedik ki gözden kaçabilecek bir hata yoktur bu işletme sisteminde. Hiç mümkün değil. İki, hiçbir hata kesinlikle Allah'ın kulunu defol bir daha görmeyeyim seni dediği bir hata değildir.
Yeter ki, şu çıkar mı hocam? Yani af da mutlaktır gibi bir şey de çıkar mı? Yoksa yani affın da bir takım şartları...
Hayır. Allah'ın meşiyetine kalır denir. Meşiyet nedir? İradesine kalır. Yani kul ben af istiyorum derse vaadi var Allah'ın affedeceğim diyor. Bunu becerip demeden kul ahirete intikal ederse facia burada zaten.
Evet.
Burada işte Allah-u Teala'nın rahmetine kaldı kul.
Evet.
Affedip de cennete de koyabilir bir sebeple. Yüzlerce sebep var.
Evet.
Affetmeden cennete koymaz, cehennemde cezasını çektirir, öyle cennete koyar. Ahiretteki iş ahirete kalır.
Evet.
Bu demek. Ama sen istediğin kadar işle suçunu, nasıl olsa af kanunu çıkacak, üniversiteyi zorla bitirecek sana devlet, öyle değil. Öyle.
Evet.
Allah boynu bükük kul istiyor.
Evet.
Şımarık, hiçbir şey olmamış gibi davranan kul istemiyor Allah.
Yani suç işlediyse, günah işlediyse bile, onun farkında
i̇şletme
olan
diyelim.
İşletme hatası yaptıysa bile onun farkında olan ve yani bir işte boynu büküklük arz eden
kulluğunu hatırlama.
Kulluğunu
şımarmama. Evet. Firavunlaşmama.
Ya bu aslında bir tür af talebidir de, değil mi
hocam? O boynu büküklüktür kulluk zaten.
Evet,
onu becerebilen yani.
Evet.
Ama öyle arkadaşlar arasında boynu bükük durup da seccadenin başında ya da kendi nefsiyle baş başa kaldığında dik başlılık başka bir şey tabii. Yani doğal bir boynu büküklük.
Evet.
Pozisyonu iyi takdir etme boynu büküklüğü. Üçüncü bir noktamız Allah-u Teala kulun bu şekildeki bir işletme hatasını biliyor. Kulunu böyle yarattı. Yani biz insan olarak bu karakteri...
Zaafları olabilir.
Zaaflar da diyebiliriz. Yaratılış hamurumuz böyle bizim.
Evet. Yani hamurda var o şey.
Hamurumuzda bu var.
Evet.
Çünkü bu hamurda bulunmazsa imtihanın maksadı yok. Mesela melekler için bir günah söz konusu değil.
Çünkü hamurunda yok onun.
Hamurunda yok. Meleklerin tövbe etmesi gerekmiyor. Tövbe edecek bir şey yapamazlar.
Evet.
İstese de melek bir hata yapamaz.
Evet.
Hata yapacak kapasite yok melekte. Yani
isteme de yok belki.
Böyle bir şey, melek bir şey istemez zaten.
Evet.
Melek bir şey isteyemez.
Evet.
İsteme, irade, yapma, yapmama insanla ilgili bir süreç.
Evet.
Meleğin böyle bir kapasitesi yok. Kabiliyet yok melekler.
Öyle yaratılmamış. Yani.
Ha, dolayısıyla
misyonu da o değil.
Ha, Allah günahın yapılabilecek kabiliyetini insana koyduğu gibi U dönüşü yahut da temizleme kabiliyetini de muhakkak koymuştur.
Evet.
Yani A isimli bir insanın 100 çeşit günahın 100'ünü de bir günde yapma imkanı vardır. Yaratılış tarzı olarak.
Hı hı.
Fakat aynı oranda da 100 dönüş yapıp annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olması da aynı gün içinde mümkündür.
Evet.
Yani bu çok önemli bir nokta hocam.
Evet.
Filanca Firavun herif. Firavun oğlu Firavun diyoruz mesela.
Evet.
Tamam. O melek oğlu melek de olabilir aynı anda.
Evet.
Yani eğer Firavunlukta kapasitesi yüksekse büyük bir tövbe kabiliyeti de vardır onda.
Evet.
Kullanmıyordur.
Evet.
Sıkıntı burada zaten.
Tövbeyi devreye soktuğu an.
Şimdi Kur'an'ımız ne buyuruyor? Ve hedeynâhun necdeyn. Biz iki sistemi de yükledik ona.
Evet.
Her iki sistemde insan da yüklü. Bu ebediyen Firavun kalacak bir kapasiteyi kullanmaya çalışıyor.
Evet.
Bu meleklerle yarışacak bir kapasiteyi kullanmaya çalışıyor. Bu zigzag yapıyor. Bir düşüyor, kalkıyor. Düştüğü yerden bir daha kalkıyor. Öbür tarafta bir daha düşüyor. Genelde de böyle zaten.
Evet.
Yani ortada, orta direk diyorlar ya.
Evet.
Yani günah sisteminde de orta direk var. Bu üç sistem çok önemli.
Hocam yani Tamam. Süremiz
tamam. Özetleyeyim üç kelimeyi toplayayım o zaman.
Ha, lütfen.
Yani biz sümen altı hiçbir şeyi yapamayız. Gizleyemeyiz. Evet. İki.
Görünüyoruz, fark ediliyoruz, yazılıyoruz.
İç içeyiz. Sağımız evet. Solumuz dolu bizim.
Evet.
İki, Allah-u Teala hiçbir günahtan dolayı kulunu silmiyor.
Silmiyor.
Evet. Üçüncüsü, artı ile eksi kutuplarımız aynı anda yüklü bizde. Evet. Dolayısıyla bu adam günah için yaratıldı denemez. Bu adam da sevap için yaratıldı denemez. Kimin ne için yaratıldığı diye bir şey yok. İkisini de Allah verdi. Evet. Fakat bu o tarafı tercih ediyor. İsteyen anında hayra dönebilir. Evet. Günahlardan
bu
vazgeçebilir.
Bu potansiyel var. İnsanın var. Kendi kendisine yönelik de bir ümitsizlik şeyi oluşturmaması
hem
lazım.
Hem ümitsizlik açısından hem de gerçek böyle.
Evet.
Gerçek böyle.
Evet değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçüler çerçevesinde sohbet ediyoruz. Günahı konuşuyoruz. Yani insanla iç içe bir meseleyi değerlendiriyoruz. Hocam şimdi isterseniz şöyle bir soru. Yani siz genelde bu tür sorulara, yani namazla, oruçla ilgili, ubudiyetle ilgili sorulara, yani hikmetine bakmadan ubudiyet çerçevesinde bakmalı dersiniz. Ben gene de sorayım diyorum. Günah neden günah diye bir soru sorulabilir mi? Burada hani o makasıdu şeria çerçevesinde, şer'i ölçülerin maksatları, gayeleri çerçevesinde bir cevap arayabilir miyiz? Yani biraz sonra mesela büyük günah veya küçük günah gibi kavramları da değerlendireceğiz. Bu farklılaşmada ne gibi hususlar etkili olur? İsterseniz oraya bakalım biraz.
Evet. Şimdi hocam müsaade ederseniz dinleyicilerimizi de rahat anlayacakları bir zemine doğru çekmek istiyorum. Şimdi ne günahsa eğer, onun günah olmayan boyutu da var ve gerekli. Mesela zinayı alalım. Büyük evet. Bir günah.
Günah.
Yani sade bir günah değil canım. Kızıl filan değil, kıpkızıl
evet.
Bir durum. Şimdi günah olan zina ne üzerinden? Bir erkekle bir kadının birleşimi üzerinden
evet.
Ortaya çıkıyor. Bunun helal, gerekli, şart, Allah'ın kanunu olan bir de nikah bölümü var.
Evet.
Nikah açısından baktığında insanın varlığı kadar değerli bir şey bu.
Evet.
Ha nikah ha insan. Yani
evet. İnsan neslinin olur. Evet devamı açısından olmazsa olmaz.
Dolayısıyla nikah mahza insan demek olduğu için.
Evet.
Nikahın kural dışı olan bölümüne de bu sefer biz mahza insanın helaki diyoruz.
Evet.
Şimdi İnsanın aklı var.
Evet.
Akıl ne? İnsanın %100 değeri. Yoksa insan insanlığını kaybediyor maazallah. Yani evet. Hiçbir hastalık akılsızlık kadar ağır fatura getirmiyor insana.
Evet.
Akla zarar verince alkol sanki insan yok olmuş gibi oluyor bu sefer.
Evet.
Yani günah neden var? Çünkü günah insanın özüyle ilgili ihtiyaçlarındaki işletme hatalarıdır. Bugün hayatta bakıyoruz ki sanki alkolsüz ilaç da şu da hiçbir şey de olmuyor bu dünyada. Öyle bir düzen kurmuş ki Allah-u Teala. Yani ilacından, portakalın kabuğundan, yoğurttaki mayalanmadan, ekmekteki mayalanmaya kadar alkol denen şey nefes gibi, su gibi hayatımızın içinde bizim.
Yani bir maya olarak. Evet.
Bir tür bir maya alkol. Ama sonra buyuruyor ki bu alkolü bu standartların üstüne kaçırmayacaksın.
Evet.
Tıpkı ilaç gibi yani 0.10'da 1 miligram kattığın zaman sana yara tedavi ediliyor, fayda veriyor, antibiyotiğin oluyor. 0.10'da 4 kattığın zaman da mezara gönderiyor seni.
Evet, evet.
Yani bunun gibi biz günahın varlığını başımıza gelmiş bir bela Allah'ın planlarında yoktu da birdenbire bu işte Amerika'nın Siyonizmin katkılarıyla çıktı bize filan böyle değil.
Evet.
Yani Rabbimiz bir düzen kurdu. Elimizin altına bir araba verdi. Gaz pedalı koydu, ibre koydu. 120'ye kadar bu sana zarar vermez dedi.
Evet.
220 yapınca da ya çevrileceksin ya da takla atacaksın. Olacak oldu. Yani günah bizim birdenbire karşımıza çıkmış bir dağ değildir.
Evet.
Günah bizimle beraber büyüyor veya bizimle beraber küçülüyor. Çünkü nasıl yoğurdun mayalanması için bir gün gerekiyor, ikinci günde ekşime oluyor bu sefer.
Evet.
Yani çok mayalıyım desen yoğurdu yiyemiyorsun.
Evet.
Ama bir gün ılıman bir yerde tutunca mis gibi bir yoğurt oluyor. Günahların her biri de böyle, zinasından, alkolünden vesairesine kadar. Yani günahı biz...
Bir meşru çizgi var.
Meşru çizgi var. Adeta böyle bir ayet hadis yok ama ben izah etmek için söylüyorum. Adeta Allah'ın yarattığı bu kainatta günahsız olması mümkün değil gibi duruyor. Yani portakalı tatlı tatlı yiyebilmen için onun böceklerin yemeyeceği asitli, alkollü bir kabuğu olması gerekiyor dışında.
Evet.
O kabuğu sen beğenmiyorsun, işte niye bunda alkol var, niye işte asit var bunda filan diyorsun ama içi hoşuna gidiyor.
Evet.
Bu şu demek olurdu: ya portakal Allah Teala böyle asitli kabuğu değil de böyle poşet gibi bir şeyin içinde yaratsaydı da poşeti açsaydık biz filan der gibi olur. Bu sefer poşetin filan sorunu olacaktı.
Evet.
Bu tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuktan gibi boş bir döngüye dönüşüyor.
Yani birbirine dönüşüyor. Çok yakın sınırlar söz konusu.
Yani ya da şunu söyleyebilir mi insan? Ya bu kadar güzel yemekler yiyoruz, nereden bu tuvalete ihtiyacı çıkıyor ki?
Evet.
Der insan. O zaman yememen lazım. Yemeyince hayat olmaz. Bu soruların sonu gelmez.
Evet.
Biz günahı yabancımız değil ama dostumuz da değil bilmek zorundayız.
Evet.
Yani istemeden bizde bulunabilecek şeydir günah.
Evet.
Bu sebeple eskilerin bir sözü, günahtan değil günaha cüretten korkmak lazım.
Evet.
Kural bu.
Yani kolay işlemek duygusundan.
Bir şey olmamış gibi. Yani hiç normal giderken işte hafif bir ayağı çimlere değmiş gibi görmek
şöyle
var.
Şöyle bir şey var hocam, hadis mi o, tam şey yapamadım şimdi. Hani burnunun üstündeki sinek gibi görür.
İbn-i Mesud'un sözü bu.
Evet.
Çok evet. Değerli bir sahabi sözü bu. Yani mümin, yani evet. Allah'tan korkan bir insan sanki bir dağın altında oturuyor.
Kayanın altında.
O kaya, dağ kafasından aşağı düşecekmiş gibi günahtan korkar.
Korkar.
Münafıksa, yani evet. İmanı olmayan bir insansa sivrisinek kondu da onu eliyle kovdu kadar rahat hisseder
evet.
Günahı.
Evet.
Yani
evet.
Sıkıntı burada zaten. Yoksa mümin de günah işler. Münafık da işler. Mesela sahabi de günah işledi, evet. İşler. Biz de işleriz. Çocuk da işler. Büyük de işler. Ama işlerken ki vicdansızlaması, işledikten sonraki rahat bırakmayan nefis evet. Muhasebesi müminle kafir arasındaki farktır.
Evet.
Hiçbir şey olmamış gibi.
Ya yani içinin tırmalanması değil
evet,
mi?
Evet, çok güzel. Allah razı evet. Olsun, çok güzel diyeyim. Yani müminin rahat bırakmaz. Uyuyamaz evet. Mümin bir evet. Daha. Ben evet. Bunu nasıl işledim diye. Allah'ın aradığı da bu zaten.
Evet.
Bu sebeple pek çok Allah dostu olarak bildiğimiz insan filan günahı işledikten sonraki iç tırmalayışı onu büyük bir müminliğe doğru sevk etmiştir.
Evet.
Adeta doping olmuştur o. Yani sanki iyi ki o günahı işledi de Allah dostlarından biri oldu denir olacak hale gelmiştir.
Bazen de derler değil mi? Şeytan günahı işletir, ondan sonra gelen tevbeden de rahatsız olur.
Neticede öyle oluyor. Evet, tabii evet, neticede evet. Öyle oluyor. Bu sebeple bugün bu yaşadığımız ortamda şöyle bir sonuç görüyoruz. Yani günahlar işleniyor. Eskiden de günahlar işleniyordu. Hırsızlık eskiden de oluyordu. Zina eskiden de oluyordu. Ama hırsız toplumda utanıyordu.
Evet.
Zina yapan gidecek köy arıyordu.
Evet.
Yalan konuşan bir daha bir mecliste konuşamıyordu. Köy meydanına evet. Çıkmaya sıkılıyordu. Şimdi yalan konuşan yani doğru konuşandan daha güçlü, daha haklı gibi. Yani günahlar doğallaştı diye evet. Bir kanaat oluştu. Afet bu.
Evet.
Afet buradan geliyor. Yani bir evladın annesine babasına karşı laubaliliği, edep dışı hareketleri, misal yani en doğal örneklerden birini konuşalım. İşlenebilecek günahlardan birisi bu dünyada. Mesela bundan 200 sene önce bir köy meydanında 15 yaşında bir delikanlının babasına karşı bir edepsizce konuştuğunu kabul edelim. O köylülerin ona refleksiyle şimdi babasını neredeyse dövecek gibi konuşan bir delikanlıyı hiçbir şey yapmamış gibi seyreden, üstelik de bir sigara ikram eden bir köylü grubunu düşünelim şimdi veya şehirli. Yani babaya saygısızlık, Allah'a karşı cürüm işlemek, insanın hatta kendine karşı günah işlemesini refleksiz karşılamak sözünü ettiğimiz sıkıntı işte. Evet. Hiçbir şey olmuyormuş gibi sanki. Halbuki çok şey oluyor.
Günaha alışmak.
Günaha alışıyoruz, benimsiyoruz deriz. Evet. Günahı özümsüyoruz. Hatta günah hayatımızın gereklerinden biri haline geliyor. Gibi evet. Oluyorsa burada çok büyük bir sıkıntı
var. Hocam aslında şeyi sormak istiyordum ama bu işte büyük günah, günah-ı kebair denen, yani günahların sınıflandırılması, ama bu söylediğiniz konuyu biraz daha belki, niye toplum böyle bir günahla iç içeliğe alışkın, yatkın, ünsiyet kesbeder
evet,
hale
çok
geliyor?
Önemli. Evet. Şimdi hocam ben seneler önce, yani tabii örnek kendim olurum herhalde, bir tansiyon sıkıntım oldu.
Evet.
Bir iki doktor arkadaşa geçmiş gittim filan. Allah geçti inşallah zannediyorum. Geçmedi. Aynı tansiyon duruyor. Ya bu öldürür mü? Ne yapar diye 40 kişiye sordum. Her doktorlar bıkmıştı benden. Yani selam, onlar bir fetva sormak için arıyorlar. Ben önce şu tansiyonu bir soralım. Bu ilacın yan etkisi var mı filan. Şimdi aradan 5-6 sene geçti. O arkadaşlarım, Allah razı olsun, kendileri arıyorlar. Ya ne oldu hocam, o ilaçları devam ediyor musun falan, hangisi falan diyorum.
Evet.
Çekmecemde duruyor ilaçlar. Tansiyon evet. Bende sıkıntı olarak duruyor. Hayatımın bir gereği haline geldi tansiyon bende. Evet. Belli şeyler böyle çok başım ağrıdığı zaman, ha bende bir tansiyon vardı diye aklıma geliyor. Bugün ilacı unuttum herhalde diyorum.
Evet.
Özümsedim onu. İlk refleksim yok artık.
Evet.
İlk refleksim bu hayat böyle yaşanacak. Çünkü o zaman doktorlar bana dedi ki ya tamam sen 50 yaşından sonra da fazla nazlanma işte normaldi, 40'ta da olabilirdi filan diye beni inandırdılar buna.
Evet.
Aynı şey işte bu genç harama gidiyor, ne yapıyorsun diye kıyamet koparılırken zamanında, ya bu zamanın gençleri böyle işte ne yapacak, Allah beterinden korusun işte diye özümseye özümseye evet. Oldu. İlk tavizi veren bu cinayetleri sırtında taşıyor şimdi.
Evet.
İlk sessiz kalan cami hocası bu vebali taşıyor.
Evet.
Mahallesinde açılan meyhaneye karşı bütün cemaatini örgütleyip o meyhaneyi emri bil maruf nehyi an münkerle kaldırmaya çalışmayan imam efendi şimdi mezarda sıkıntı çekiyordur.
Evet.
Çünkü neden? Şimdiki bir imam efendi bunu yapmaya çalışsa en tabii haklardan bir tanesine müdahale ettiği için adamın hayatına mal olur bu.
Evet.
Bunun da uyuma hakkı yok. Ayrı bir konu. Ama
bu da bir dil bulmalı.
Evet. Ayrı. Evet, evet. Çok güzel buyurdunuz. Bir dil bu da bulmalı. Yani evet. Kimsenin uyuma hakkı yok.
Evet.
Ama ilk defa kiraya verildiğinde işte bira tabelaları asıldığında oraya çok kolaydı bu.
Evet.
O taviz verilmemeliydi.
Evet, belki o tabelayı asan da daha anlayabilir konumdaydı. Aşınmamış olabilir
yani her tarafa. Yani bu mahalleden gideyim diyecek evet, adam en evet, azından. Şimdi evet. Niye gideyim ki? Senle biz burada 20 senedir beraberiz.
Evet.
Sen hatta yeni tayin edildin buraya belki diyecek gibi olacak.
Evet.
Bu sebeple günahlara karşı işte dünyada şu kadar milyon alkol kullanılıyor. Şu kadar şu zinalar yapılıyor. Şu kadar cinayetler yapılıyor. Bunların hep gevşeme noktasından başladı bu hatalar.
Evet.
Çünkü bu büyük çınar fidandı zamanında.
Evet.
Fidanken bir keçi bunu ısırsaydı bugün bu çınar olmayacaktı.
Olmayacaktı. Evet.
Keçiler ormana salınmadığı için koca koca ağaçlar olduğu gibi zamanında anneler, babalar, çocuk da diye sessiz kaldıkları için veya imamlar, müezzinler dinden kim mesulse sessiz kaldığı için bu günahlar bugün koca canavarlaştı. Çınar olmaz günahtan da canavar olur ama.
Evet.
Bu sebeple mesela çok basit bir misal. Şimdi 7 yaşında bir çocuk, kız çocuğu 7 yaşı çarşaf giyme ferace takma yaşı değildir.
Evet.
Doğru. Ama 7 yaşında affedersiniz kısa bir iç çamaşırla da çocuk sıcak var diye de sokağa salınmamalı. Neden? Evet. Çünkü 7 yaşında iç çamaşırıyla dolaştırılan bir çocuğun 17 yaşında feraceye konmasında sıkıntı var.
Evet.
Yani evet 7 yaşındaki tesettürsüz zina hükmünde filan suçu yapıyor diyemeyiz. Şeriatımızda böyle bir kural yoktur.
Yok, evet.
Ama o 7 yaşındayken bu aşıyı almıştır.
Evet.
7 yaşında
bu hassasiyeti orada ediniyor.
Evet, hassasiyet. Yani 6 yaşında çocuğu battaniyeye sarıp sokağa göndermeyeceğiz herhalde.
Tabii ki, evet.
7 yaşının standartlarına uygun ama 7 yaşında bir kız çocuğu da baldırları görülür bir şekilde affedersiniz sokağa çıkmamalı ki
evet.
Yarın işte onun biraz daha ehveni denebilecek bir kıyafetle 17 yaşındayken sokağa çıkmayı versin.
Evet.
Yani günahlardaki sıkıntı, biz günahı koca canavar olduğu zaman görüyoruz, kuluçkadayken görmek istemiyoruz. Hı hı. Halbuki bu canavarın kuluçka günleri vardı.
Evet.
O kuluçka günlerinde biri çomakla bir tane vursaydı canavar yavrusu geberip gidecekti,
evet,
diyeceğiz.
Evet, evet.
Ama onu annesinin büyütmesine yardım ettik. Canavarın evet. Annesi büyük ana bunu besledi, süt emzirdi, ne yaptıysa biz o günler dokunmadık buna.
Evet.
Yani haşerelerde de böyle, canavarlıkta da böyle, ormanda da böyle, fidanlarda da böyle. Yer yer kıyamet günü şöyle bir sorunla karşılaşacağız. Hayatında hiçbir günaha bulaşmamış bir hacı efendi, hacı nene, Allah dostu, teheccüdler kılmış, sabahlara kadar namaz kılmış, Kur'an okumuş biri filanca günahın besi sahibi olarak karşına çıkabilecek kıyamet günü. Neden? Ayağınla bir tekme vurabileceğin zamanda sen refleks göstermedin. Evet, büyüdüğünde sen bunun günahına ortak değilsin ama büyürken engel olmayan bir suçumuz var. Bu sebeple Asr suresinde Rabbimiz herkesi helakte kabul ediyor. Vel asr innel insane lefi husr. Bütün insanlık husrandadır, zarardadır buyuruyor. Sonra müminler hariç, değil mi? Bizim
evet, evet.
Müminler hariç demiyor ama.
Evet.
İman edenler, ameli salih işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eder. Bu haramdır evet. Kardeşim. Namaza gelmen lazım. Çocuğu ihmal ediyorsun diye amcaların baba gibi devreye girmesi, kaynananların, kaynataların kendi zevklerinden çok Allah'ın rızasına yönelik aile kurun diye nasihatte bulunmaları ve tevasav bil hak. Dikkat edelim. Allah bütün insanlığın içinden kurtulmuş olanları sadece müminlerdir demiyor. İman evet. Edenler yetmiyor. 3 şart daha var. Salih amel işleyecek.
Yani kendi düzgün olacak.
Kendisi bir defa ibadet yapacak. Evet. Ben yaptım ibadet. Yok. Yapmayanla da ilgilenmen gerekiyor. Evet. Salih amel niye yapmıyor? Evet. Evladından. Evet. Herkesin tabii bir dairesi var. Yani sizle ben kader bizi oturttu. Bizim bu programımızı dinleyenlere de bir şey söylemeye mecbur etti
evet,
bizi.
Tabii.
Ama ben evinde oturan, çocuklarla ilgilenen bir noktada kalsaydım sadece çocuklarımdı mesulüm. Siz müminlerin sevdiği bir yazar olmasaydınız dünya olaylarıyla ilgilenmeniz gerekmeyecekti.
Evet.
Ama Allah size kalem kabiliyeti verdi. Siz emekli olma hakkına sahip değilsiniz.
Evet.
Asla emekli olamazsınız. Hiçbir şey yapamazsanız hatırat yazmak zorundasınız.
Evet.
Sizin hatıra yani Ahmet Taşketler'in abimiz 50 senedir ümmetin önünde duruyor. Şimdi hatırat yazmadan giderseniz o bile vebal sizin için.
Evet, yeni bir görev şey yaptınız bize.
Yok,
hocam bir şey değil. Aklıma geldi. Bu yani hani mümine bir nine veya dede işte teheccüdünü kılmış ahirette. Yani o ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edememiş olmaktan dolayı diyelim ki günahkar bir torun. Bir de şu geldi aklıma. Yani o torununuzun sizin gözlerinizin önünde ateşe doğru götürülmesi, değil mi? Bunun da yani yarın ebedi hayatta size vereceği acıyı düşünmek lazım. Yani
niye toruna kaydırıyorsunuz? Evlat diyelim.
Evlat canım. Diyelim.
Torunu tabii. Babası düşünsün diyecek
evet,
şimdi.
Doğrusu. Evet. Yani öyle de bir şey tabii. Var. Evet.
Şimdi düşünebiliyor musunuz üstadım? Yani çocuğu aşı yapılırken dayanamıyor anne.
Evet.
Hemşire hanıma siz tutun, ben bakamayacağım bu çocuğa diyor. Yani çocuğunun cız eden bir iğne, evet, çocuğun evet. sağlığı için üstelik. Bu anne çocuğu sabah namazına kalkmıyor 20 yaşında ve kalbi cız etmiyor.
Evet.
Demek ki annelik düşüncende de, babalık düşüncende de, öğretmenlik düşüncende de bir samimiyet kıtlığı muhasebesi yapmak lazım o zaman.
Belki samimiyet mi, idrak mı hocam bilmiyorum. Aslında bunu geniş geniş tahlil etmek lazım. Yani
hakikaten... Mesela hocam sabah namazı kılıyorum ben.
Evet.
Çocuğum kalkmadı namaza. Evet. Kaldırdım, kaldıramadı. Sabah namazında zamm-ı surede, Fatiha'da değişiklik yok.
Evet.
Ama duamın yarısı şu namaza kaldıramadığım çocuğuma da ya Rabbi yarını bari kaldırt diye yalvararak geçirme.
Evet, evet.
En azından madem ki ben ciddiyim, bu çocuğun evet. aşısına bile dayanamıyorum, bari namazdan sonraki duamı etkilesin ki melekler en azından namazda dua ediyordu bu görülsün.
Evet, evet.
Yani kıyamet günü elbette peygamberler bile tesir edemedikleri pozisyonlar oldu çocuklarda.
Tabii
yani %100 sorumlu olmam ben.
Evet.
İşletme hatası diyoruz biz.
Ama üzülür.
Becerememek bir hata değildir.
Evet.
Yani ben kış mevsiminde gökyüzünü ısıtıp insanların üşümelerini engelleyecek diye bir görevim olmaz herhalde.
Evet,
ama evimde soba yakma işimin mesuliyetini taşırım. Evimde niye soba yakmadım sorusunun cevabı gerekir.
Evet.
Bu sebeple biz yani işletme hatasına günah diyoruz ama kastımız olmadığı ve yapabileceğimizi yaptığımız halde ortaya çıkandan zaten mesuldeyiz. Onu
evet.
Rabbimiz mağfiret buyuruyor bize. Bizim sıkıntımız çocuğu sabah namazına kaldıramadım.
Evet.
Kendim bari onunla uğraşırken ben de namazı kaçırmayayım dedim, namaza geçtim.
Evet.
Çok güzel. Namaza geçtim ama o esnada namaz kılıyorum. Fakat namazdan sonra dua ederken sağlık ver ya Rabbi, sıhhat ver ya Rabbi, çoluk çocuğumuzun ömrüne bereket ver ya Rabbi, iyi bir düğün yapmayı nasip et ya Rabbi, bize iyi bir gelin nasip et, damadımız iyi olsun. Sabah namazına kalkmayan çocuğa bir dua yok hala.
Evet.
Hala ben iyi bir gelin arıyorum, iyi bir damat arıyorum. Çocuğum kimsenin kızının kocası olamayacak kadar büyük bir suçla uyuyor biraz önce.
Namaz.
Yani gündem sorunumuz var bizim.
Evet, çok önemli.
Bir
hocam.
Günahın evimin içinde gizli bir bomba gibi beklemesine karşı hala benim uykum kaçmamış.
Evet.
Sorun burada zaten.
Evet.
Bir bunu becerebilsek, kılıp kılmadığından da ben mesul değilim zaten. Çünkü Rabbimiz dert edip etmediğimizle çok alakadar oluyor.
Evet.
Bu kul bunu dert etmedi de yoksa Allah biliyor ki ben nasıl kıldırayım çocuğu? Ya peygamber
evet.
çocuğuna yaptıramamış bunu geri
evet,
gelmişte.
Evet.
Ashab-ı kiramdan çocuğu böyle olanlar var. Elbette Allah kuluna zulmetmiyor. Yani ben anlamam, kıldır demiyor. Sen neredeydin?
Evet.
Ben ya Rabbi...
Ders edindin mi bunu?
Yalvardım.
Evet.
Ya oğlum etme, ayakkabı almam sana. Bak hediye vermem. Neyse kozum evlada
evet.
karşı kullandım. Sonra da gözüm yaşlı olarak Rabbime dua ettim. Hemen o namazın arkasından. Buna rağmen kalkmadı. Ben dünyanın düzeltecek memuru değilim. Ben kulluk imtihanındayım. Benim fonksiyonum himmet göstermek, heyecanlanmak, dert etmek üzerine kuruludur.
Evet.
Dünyanın genel müdürü değilim ben ya. Dünyada ibadetlerden sorumlu melek değilim. İsrafil değilim. Azrail değilim. Mikail değilim. Ahmet, Mehmet, Nurattin, insanım ben nihayetinde. İnsanlığımın da kapasitesi var. Gözyaşımdan ötesi yok ki benim.
Evet. Hocam bir iki dakikamız var. Şimdi yani belki bunu bir kere daha konuşmamız
İnşallah.
Lazım. İnşallah.
Çünkü
bir
de
program daha.
Günahların, büyük evet. günahların, küçük evet. günahların farkına girmeye vaktimiz olmadı.
Olmayacak. Bir de ben şeyi önemsiyorum. Bu toplum hayatı ve günah potansiyeli. Yani onun için toplumun değişmesi görevi bir Müslümanın. Bunlar üzerinde de...
Toplumun değişmesi belki büyük hedef ama müminin en azından mahalle seçmesi, mahalle değiştirmesi
gibi. Yani
diye.
Bunları
hicret
ayrıca
mesela.
Konuşalım diye düşünüyorum.
Hicreti bu mantıkla ele alalım
evet.
mesela.
Yani mesela yani faiz diyelim ki yani Kur'an'da Rabbimizin faize bakışıyla bizim... Faizle iç içeliğimiz arasında ne kadar büyük mesafe var değil mi? Bunların
yani hayatın gereği mi oldu faiz? Ne zamandan
gibi,
beri gereği
evet,
oldu?
Bunları evet. da konuşmak lazım
evet.
diye düşünüyorum. süremizi tamamladık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler bu programın adı. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bu hafta günahı konuştuk. Günah.
Ama işlemedik inşallah.
Evet, inşallah, inşallah. İşlemişsek Rabbimiz affetsin. Boynumuz büküktür. Yani iyi ki boynumuz büküktür elhamdülillah.
Elhamdülillah,
ona sığınıyoruz. Elhamdülillah. Yeniden buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.